Ayrım 11, Duman Olan Adam, May Sioval. Sayfa 154. 18. Bölüm. Şluka masaya oturup ellerini gevşekçe önünde birleştirdi. Sağ dirseğinin altında yeşil kapaklı bir pasaport duruyordu. Şluka'nın karşısındaki sandalyede oturan uzun boylu adamın gözlerinin altında mor halkalar vardı. Martin Beck adamın son 24 saat içinde pek uyumadığını biliyordu. Adam sandalyede dimdik oturmuş ellerine bakıyordu. Şluka katibe başıyla işaret verip başladı. Adam bakışlarını Şluka'ya çevirdi.
Adın? Theodor Froebe.
Şluka, doğum tarihin?
Froebe, 21 Nisan 1936, Hannover.
Şluka, Batı Almanya vatandaşısın. Nerede yaşıyorsun?
Froebe, Hamburg'da, Hermannstraße 12.
Şluka, mesleğin?
Tur rehberi ya da daha doğrusu seyahat acentesi memuru.
Şluka, iş yerin neresi?
Froebe, Winklers diye bir acente.
Şluka, Budapeşte de nerede oturuyorsun?
Froebe, Üypeşte bir pansiyonda, Venetianer Ut 6.
Şluka, peki neden Budapeşte'desin?
Froebe, acentenin buradaki temsilcisiyim. Budapeşte'ye gelen ve buradan ayrılan tur gruplarıyla ilgileniyorum.
Şluka, bu akşamın erken saatlerinde sen ve Ted Stradeberger denen adam Grotza Peter Rockpart'ta başka bir adama saldırırken yakalandınız. İkiniz de silahlıydınız ve adamı öldürme veya yaralama kastınız olduğu ortadaydı. Bu adamı tanıyor musun?
Froebe, hayır.
Şluka, onu daha önce gördün mü?
Froebe, cevap yok.
Şluka, cevap ver.
Froebe, hayır.
Şluka, kim olduğunu biliyor musun?
Froebe, hayır.
Şluka, kim olduğunu bilmiyorsun. Hayatında hiç görmedin ve onu tanımıyorsun. Neden ona saldırdın?
Froebe, sessizlik.
Şluka, adama neden saldırdığını anlat.
Froebe, biz paraya ihtiyacımız vardı ve...
Şluka, ve?
Froebe, ve bu adamı rıhtımın orada gördük ve...
Şluka, yalan söylüyorsun. Lütfen bana yalan söyleme, hiç iyi olmaz. Saldırı planlıydı ve silahlıydınız. Ayrıca daha önce görmediğini söylemen de bir yalan. İki gündür bu adamı takip ediyorsun. Neden? Hemen cevap ver.
Froebe, onu başka biri sandık.
Şluka, kim sandınız?
Froebe, şey olan birisi, şey...
Şluka, kim?
Froebe, bize borcu olan birisi sandık.
Şluka, o yüzden de onu takip edip ona saldırdınız.
Froebe, evet.
Şluka, seni bir kere uyardım. Yalan söylemek hiç ama hiç mantıklı değil. Ne zaman yalan söylediğini çok iyi anlıyorum. Alf Mattsson adında bir İsveçliyi tanıyor musun?
Froebe, hayır.
Şluka, arkadaşların Radeberger ve Boek senin tanıdığını söylediler bile.
Froebe, ben sadece uzaktan tanıyorum. Adının bu olduğunu hatırlamıyorum bile.
Şluka, Alf Mattsson'u en son ne zaman gördün?
Froebe, Mayıs ayındaydı galiba.
Şluka, onunla nerede tanıştın?
Froebe, burada, Budapeşte'de.
Şluka, ve o günden beri de onu görmedin?
Froebe, hayır.
Şluka, üç gün önce bu adam sizin pansiyona gelip Alf Mattsson'u sordu. O günden bu yana onu takip ettim ve bu gece onu öldürmeye çalıştın. Neden?
Froebe, öldürmek istemedik.
Şluka, neden?
Froebe, onu öldürmeye çalışmadık.
Şluka, ama ona saldırdın değil mi ve elinde bıçak vardı.
Froebe, evet ama hataydı. Adama bir şey olmadı değil mi? Yaralanmadı değil mi? Beni bu şekilde sorguya çekmeye hakkın yok.
Şluka, Alf Mattsson'u ne zamandır tanıyorsun?
Froebe, yaklaşık bir yıldır, tam hatırlamıyorum.
Şluka, nasıl tanıştınız?
Froebe, burada Budapeşte'deki ortak bir arkadaşımızın evinde.
Şluka, arkadaşının adı ne?
Froebe, Ari Boek.
Şluka, ondan sonra birkaç defa görüştünüz mü?
Froebe, birkaç kere, çok fazla değil.
Şluka, hep burada Budapeşte'de mi buluştunuz?
Froebe, Prag'da da görüştük, Varşova'da da.
Şluka, ve Bratislava'da.
Froebe, evet.
Şluka, ve Köstence'de.
Froebe, sessizlik.
Şluka, değil mi?
Froebe, evet.
Şluka, nasıl oldu? İkinizin de yaşamadığı bu şehirlerde nasıl buluştunuz?
Frebe, ben çok seyahat ederim işim gereği. O da çok seyahat ediyordu. Tesadüfen oralarda buluştuk.
Şluka, neden buluştunuz?
Frebe, öylesine buluştuk işte, iyi arkadaştık.
Şluka, şimdi iyi arkadaş olduğunuz için son bir yıldır en az 5 farklı şehirde buluştuğunuzu söylüyorsun. Bir dakika önce adamı uzaktan çok az tanıyorum diyordun. Onu tanıdığını neden itiraf etmedin?
Frebe, burada oturup sorguya çekildiğim için gerildim ve feci yorgunum. Ayrıca bacağım ağrıyor.
Şluka, ah evet, demek çok yorgunsun. Alf Mattson ile bu değişik yerlerde buluştuğunda Ted Radeberger'de seninle birlikte miydi?
Frebe, evet, biz aynı ancetede çalışıyoruz ve birlikte seyahat ediyoruz.
Şluka, sence nasıl oldu da Radeberger'de Alf Mattson'u tanıdığını ilk başta itiraf etmek istemedi? Acaba o da mı çok yorgundu?
Frebe, orasını bilemem.
Şluka, Alf Mattson'un şu anda nerede olduğunu biliyor musun?
Frebe, hayır, hiçbir fikrim yok.
Şluka, sana söylememi ister misin?
Frebe, evet.
Şluka, ama söylemeyeceğim. Şu Winklers denen yerde ne zamandır çalışıyorsun?
Frebe, 6 yıldır.
Şluka, maaşı iyi mi?
Frebe, pek sayılmaz. Ama seyahate çıktığımda her şey bedavaya geliyor. Yemek, yatacak yer ve yol parası.
Şluka, ama maaş yüksek değil.
Frebe, hayır, idare ediyorum.
Şluka, öyle görünüyor. İdare edecek kadar param var.
Frebe, bununla ne kastediyorsun?
Şluka, tamı tamına 1500 dolar, 830 pound ve 10.000 markım var. Bayağı yüksek bir para. Nereden geldi bu para?
Frebe, sizi hiç ilgilendirmez.
Şluka, soruma cevap ver ve sakın o ses tonunu kullanma.
Frebe, paramı nereden bulduğum sizi ilgilendirmez.
Şluka, büyük ihtimalle ve sanıyorum ki hiç de akıllı değilsin. Ancak ufacık bir zekan olsa sorularıma cevap vermenin daha akıllıca olacağını bilirdin. Evet, parayı nereden buldun?
Frebe, ek işler yaptım. Bu parayı uzun bir zaman zarfında kazandım.
Şluka, ne tür ek işler?
Frebe, farklı şeyler.
Şluka Frebe'ye baktı ve çalışma masasındaki bir çekmeceyi açtı. Çekmeceden plastiğe sarılı bir paket çıkardı. Paket 25 santim uzunluğunda, 10 santim genişliğindeydi ve seloteyple kapatılmıştı. Şluka paketi masanın üstüne, Frebe ile ikisinin ortasına koydu. Tüm bu süre boyunca Frebe'ye bakıyordu. Adamın gözleri kaydı, pakete bakmaktan kaçınmaya çalışıyordu. Şluka doğrudan ona bakınca Frebe burnunun üstünde küçücük boncuklar halinde biriken ter damlacıklarını sildi. Ardından Şluka konuşmaya başladı.
Ha ha, farklı şeyler. Örneğin esrar kaçırmak ve satmak. Kârlı bir meşgale ama uzun vadede pek getirisi yok her Frebe.
Frebe, kalleş karı öttü demek.
Şluka, aynen öyle.
Frebe, kahrolası pis İsveçli.
Şluka, belki de bunu uzatmanın kimseye faydası dokunmayacağını fark etmişsindir. Derhal konuşmaya başla Frebe. Her şeyi duymak istiyorum. Hatırlayabildiğin her şeyi, isimler, tarihler ve sayılarla beraber bana neden uyuşturucu kaçakçılığına girdiğini anlatmakla başlayabilirsin.
Frebe gözlerini kapadı ve sandalyenin bir yanına kaykıldı. Martin Beck adamın yere yüzüstü yapışmadan önce elini öne uzattığını gördü. Şluka ayağa kalkıp katibe başıyla işaret verdi. Adam defterini kapatıp kapıdan dışarı çıktı. Şluka yerde uzanan adama tepeden baktı.
Blöf yapıyor dedi Martin Beck, bayılmadı.
Biliyorum dedi Şluka, ama devam etmeden önce biraz dinlenmesine izin vereceğim.
Frebe'nin yanına gidip ayağının ucuyla adamı dürttü.
Kalk Frebe.
Frebe kımıldamadı ama göz kapakları titreşti. Şluka kapıya yürüdü. Açıp koridorda birisine seslendi. Bir polis içeri girdi. Şluka adama bir şeyler söyledi. Polis Frebe'yi kolundan tuttu ve Şluka,
yere yatıp kalabalık yetme Frebe. Sana bir yatak bulacağız. Daha rahat olur dedi.
Frebe ayağa kalkıp Şluka'ya alıngan bir bakış fırlattı. Ardından polisin arkasından sendeleyerek yürüdü. Martin Beck adamın gidişini izledi.
Bacağı nasıl?
Önemli bir şey yok dedi Şiluka. Sadece bir sıyrık. Genelde ateş etmeye ihtiyaç duymaz ama gerektiğinde tam doğru noktadan vururuz.
Demek böyle işler karıştırıyordu. Esrar kaçakçılığı dedi Martin Beck. Acaba ona ne yaptılar merak ettim.
Alf Matson mu? Bir şekilde konuştururuz. Ama biraz dinlendikten sonrasını beklemek en iyisi. Sen de yorgunsundur dedi Şiluka masasına oturarak.
Martin Beck hakikaten de çok yorgundu. Sabah olmuştu. Turşusu çıkmış gibiydi ve hırpalanmış hissediyordu.
Otele dön ve birkaç saat uyu dedi Şiluka. Seni sonra ararım. Alt kattaki girişe in. Sana bir araba ayarlıyorum.
Martin Beck hiç itiraz etmedi. Şiluka ile tokalaştı ve yanından ayrıldı. Kapıyı arkasından kapatırken Şiluka'nın telefonda konuştuğunu duydu. Sokağa çıktığında araba onu bekliyordu.
19. Bölüm. Kat görevlisi odasına girmiş, ışığı kapatıp panjurları örtmüştü. Martin Beck bunları tekrar açma zahmetine girmedi. Artık dışarıda onun penceresine bakan uzun boylu esmer bir adam olmayacağını biliyordu. Martin Beck başucu lambasını açıp soyundu. Başı ve sol kolu acıyordu. Gardırobun üstündeki uzun aynaya baktı. Sağ dizinin üstünde kocaman bir morluk vardı ve sol omzu şişmiş, siyah ve lacivertti. Elini başının üstünde gezdirince ensesinde iri bir şişlik hissetti. Başka bir hasar bulamadı. Yumuşacık ve serin yatak onu çağırıyordu. Martin Beck ışığı söndürüp yorganın altına girdi. Bir süre sırt üstü uzanıp loş ışığa bakarak düşünmeye çalıştı. Sonra yana döndüğü gibi uyuyakaldı. Telefon sesiyle uyandığında saat neredeyse 2'ydi. Arayan Şiluka'ydı.
Uyudun mu?
Evet.
Güzel, gelebilir misin?
Evet, şimdi mi?
Bir araba göndereceğim. Yarım saat içinde orada olur. Uygun mu?
Tamam, yarım saat sonra aşağı inerim.
Martin Beck duş alıp giyindi ve panjurları açtı. Güneş pırıl pırıldı, parlak ışık gözlerini kamaştırdı. Martin Beck nehrin diğer yanındaki rıhtıma doğru baktı. Bir önceki gece ona çok uzak ve gerçek dışı görünüyordu. Araba yine aynı sürücüyle beraber bekliyordu. Martin Beck Şiluka'nın odasını kendi buldu. Kapıyı tıklattıktan sonra açıp içeri girdi. Şiluka yalnızdı, masasında oturmuştu ve bir tomar kağıtla bir kağıt bardakta kahve önünde duruyordu. Başıyla selam verip Martin Beck'e oturması için önceden Fröben'in oturduğu sandalyeyi gösterdi. Ardından ahizeyi kaldırdı, bir şeyler söyleyip tekrar kapattı.
Martin Beck'e bakıp nasıl oldun diye sordu. İyiyim, uyudum. Ya sen nasıl gidiyor?
Bir polis memuru içeri girip masaya iki fincan kahve koydu. Sonra Şiluka'nın boş bardağını alıp çıktı.
Her şey bitti. Hepsi burada dedi Şiluka kağıt tomarını alıp.
Ya Alf Matson dedi Martin Beck.
Eh dedi Şiluka. Tek netleşmeyen nokta orası. O konuda bir arpa boyu yol kat edemedim. Nerede olduğunu bilmiyoruz deyip duruyorlar.
Ama o da çetenden miymiş?
Evet, bir bakıma aracı adamlarıymış. Her şeyi Fröbe ve Radeberger organize ediyormuş. Kız sadece bir çeşit takas odasıymış. Bu ek işte, ilk adı her neyse.
Şiluka kağıtlarını karıştırdı. Ari dedi Martin Beck, Aranka.
Evet, Ari Beck.
Fröbe ve Radeberger onunla tanışmadan önce bir süredir Türkiye'den esrar kaçırıyormuş zaten. Gel zaman git zaman onu başka bir şekilde kullanabileceklerini anlayıp ona kaçakçılıktan bahsetmişler. Kız itiraz etmeden onlara katılmış. Sonra kız Uypeş'te taşınınca ikisi de onunla beraber yaşamış. Bayağı donu düşük bir tipe benziyor.
Evet dedi Martin Beck sanırım.
Radeberger ve Fröbe tur rehberi olarak Türkiye'ye gitmişler. Türkiye'de esrarı toplamışlar ki orada bulmak kolay ve fiyatı da uygun. Sonra da Macaristan'a kaçırmışlar. Grup rehberi oldukları ve bütün gruba ait bavullarla ilgilendikleri için gayet kolay halletmişler. Ari Boek aracıyla temas kurmuş ve uyuşturucuyu burada Budapeşte de satmayı kolaylaştırmış. Radeberger ve Fröbe aynı zamanda esrarı alıp piyasaya süren adamları için Polonya, Çekoslovakya, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelere de seyahat etmişler.
Alf Matson da onlardan biriymiş dedi Martin Beck.
Alf Matson o piyasaya sürenlerden biriymiş dedi Şiluka. İngiltere, Almanya ve Hollanda uyruklu başkaları da varmış. ya burada ya da başka bir Doğu Avrupa ülkesinde Rade Berger ve Fröbe ile buluşmuşlar. Batı kurunda ödeme yapmışlar, yani dolar, mark, pound, esrarı almış, sonra ülkelerine dönüp orada satıcılara satmışlar.
Yani bu işten herkes bayağı kârlı çıkmış. Sonunda bu pisliği alıp kullananlar hariç, dedi Martin Beck. Bu kadar uzun süre çaktırmadan paçayı sıyırmaları bile garip.
Şuluka ayağa kalkıp cama yürüdü. Bir süre orada dikildi. Elleri arkasında uzun uzun sokağa baktı. Ardından dönüp tekrar yerine oturdu.
Hayır, dedi. Aslında o kadar garip değil. Mal burada ya da başka bir sosyalist ülkede. Aracı kişi dışında kimseye satılmadığı sürece her şekilde paçayı sıyırabilirdiler. Kapitalist ülkelerde Doğu bloku ülkelerinden kaçırılmaya değer bir şey olmadığı düşünülüyor. O yüzden o ülkelerden gelenlere pek kontrol uygulanmıyor. Öte yandan malları için burada bir pazar bulmaya çalışsalardı hemen yakalanırlardı. Bu da onların vakit ayırdığına değmezdi. Zaten onlar Batı dövizi kazanmanın peşinde.
İyi para kazanmışlardır, dedi Martin Beck.
Evet, dedi Şuluka, ama aradaki piyasaya sürenler de iyi kazanmış. Aslında her şey o kadar akıllıca organize edilmiş ki. Sen buraya Alf Matson'u aramaya gelmeseydin bunu ortaya çıkarmamız daha yıllar sürerdi.
Alf Matson hakkında ne diyorlar?
İsveç'teki aracıları olduğunu itiraf ettiler. Bir yılı aşkın süredir onlardan bayağı bir esrar satın almış. Fakat Mayıs ayından beri onu görmedikleri yönünde ağız birliği içindeler. En son bir parti sevkiyatı almaya gelmiş. O sırada istediği miktarda alamamış. O yüzden kısa süre sonra Ari Boek ile irtibata geçmiş. 3 hafta önce onunla burada Budapeşte de buluşmak üzere sözleştiklerdi. Ama adamın hiç ortaya çıkmadığını söylüyorlar. Arabada saklı bulunan mallar Alf Matson için ayrılmış.
Martin Beck bir süre sessizce oturdu, arkasından şöyle dedi. Şu ya da bu nedenle aralarında tartışma çıkmış olabilir ve Alf Matson onları ihbar edeceğini söylemiş olabilir. Adamlar da korkup onu ortadan kaldırmaya karar vermiştir. Tıpkı dün gece beni ortadan kaldırmaya çalıştıkları gibi.
Şuluka sessiz kaldı. Bir süre sonra Martin Beck kendi kendine konuşur misali yavaş yavaş devam etti.
Aynen öyle olmuştur kesin.
Şuluka kalkıp biraz volta attı, sonra ben de öyle olduğunu düşünüyorum, dedi. Tekrar suskunlaşıp haritanın önünde durdu.
Şimdi ne düşünüyorsun, dedi Martin Beck.
Şuluka dönüp ona baktı. Bilmiyorum, dedi. Belki içlerinden biriyle kendin konuşmak istersin diye düşündüm. Şu Radeberger'le, dün gece boğuştuğun adamla, çenesi düşük biri ve iyi yalan söyleyemeyecek kadar aptal birine benziyor. Onu sorguya çekmek ister misin? Belki benden daha iyi iş çıkarırsın.
İyi olur, dedi Martin Beck. Onu sorguya çekmeyi çok isterim.
11. ayrımın sonu. Sayfa 168.